Sayfa 71. Ayrım 11. Vakit gece arasını geçmiş olmasına karşın Türk komünistlerinin kaldıkları kattaki bütün odaların ışıkları yanıyordu. Toplantıdan sonra da tartışmalar ikili üçlü gruplar halinde sürmüş, belirsizliği derinleştirmekten başka bir sonuca ulaşamayan bu konuşmalar da heyecanını yitirince kolektiftekilerin çoğu kağıda kaleme sarılıp cinayet saatinde nerede olduklarını yazmaya koyulmuşlardı. Cemil, Şerif ve Necat ise hala kendi aralarında tartışmayı sürdürüyorlardı. Üç kafaların bir araya gelişi yalnızca bu geceye özgü bir olay değildi. Şerif hemen her gece Cemil ile Necat'ın kaldığı odaya gelir, çaylar içilir, gece geç saatlere kadar sohbet edilirdi. Sohbet konularının gün boyu gördükleri derslerle genellikle hiçbir ilgisi olmazdı. Ama derslerde yaşanan komiklikleri, aptallıkları konuşmaya, öğretmenleri, çevirmenleri, sınıf arkadaşlarını çekiştirmeye de bayılırlardı. Sohbet konularının vazgeçilmez kişisi Sovyetler Birliği Komünist Partisi tarihi dersine gelen İlya'ydı. Eski bir diplomat olmasına karşın Leonid ne kadar içtense yıllardır öğretmenlik yapmasına karşın İlya da o kadar yapmacık bir insandı. Suratı her zaman tıraşlıydı. Bütün kılları birbirinin aynı uzunluktaki ince bıyığı, bir kadınınki kadar pembe dudağının hemen üzerinde sanki gerçeküstü bir görüntüymüş gibi dururdu. Çok şık giyinirdi. Tabii Sovyet tekstil sanayinin olanakları ölçüsünde. Her soruya yanıt olabilecek, istenilen yere çekilebilecek gösterişli cümleler kullanırdı İlya. Amaç, kuramı yaşamın hizmetine sunmak değil, ne pahasına olursa olsun inancın doğruluğunu kanıtlamak olunca basit gerçeğin yalın sözcükleri yerine basma kalıp olanın görkemli ama kof laflarını kullanmak kaçınılmaz oluyordu. Bu cümleler aspirin gibi her derde devaydı. Gerektiğinde düşünme molası yerine geçer, gerektiğinde tartıştığınız insanları şaşırtabilirdi. Verdiği entelektüel havada cabası. Marifet biraz da bu cümleleri kullanan kişinin oyunculuğundaydı ki İlya değme aktörlere taş çıkartacak kadar yetenekliydi. Rolüne başlarken Gorki Caddesi'ndeki Puşkin heykelinin duruşunu takınır, ellerini arkasında birleştirerek başını hafifçe öne eğer, derin bir anlam yüklenmiş gözlerini pencereden dışarıya karlar altında uzanan kırlara çevirirdi. "Şimdi," diyerek söze başlar ama bir süre susarak sessizliğin dramatik yapıya katkı yapmasını bekler, umduğu gerçekleşince de sürdürürdü sözlerini. Bu kapalı odanın içinde sesli olarak düşünüyorum da dışarıdaki yaşam ne kadar gerçek. Dünyanın gizini çözmüş, bu gizemin altında ezilen bilge bir adamın duygulu ses tonuyla yankılanırdı küçük derslik. Bu replik hemen her derste tekrarlanır, hiçbir yoldaşın düşüncesi çöpe atılmazdı. Önemli önemsiz, doğru yanlış fark etmez. Ayaküstü oluşturduğu mantık sisteminde herkesin düşüncesine bir yer bulunurdu. Cemil yoldaşın düşüncesindeki gerçek payı daha fazla. Bu yüzden onu başa alıyorum. Hikmet'inkini hemen arkasına, Turgut'unkini sol yana, Can'ınkini onun arkasına. Sarkık, gür bıyıklı, sert görünüşlü Türk komünistlerinin onun bu davranışlarıyla alay edeceğini aklının ucundan bile geçirmezdi. Oysa yaşları, politik görüşleri ne olursa olsun öğrenci her yerde öğrenciydi ve en büyük zevkleri de öğretmenleriyle alay etmekti. İlya'nın yapmacık tavırları abartılı hali de kolektiftekilerin bu duygusunu doyurmak için bulunmaz malzemeydi. Ama herkese haksızlık etmeyelim. Kolektifte Kerem, Hikmet ve Durmuş gibi sağduyulu yoldaşlar da vardı. Onlar İlya yoldaşla alay edilmesine bozulur, mesleğini yerine getirmeye çalışan bu değerli insanı tiye almanın devrimci ahlakla uyuşmadığını savunurlardı. Hatta bu konuda parti örgütünden bir yasaklama kararı bile çıkarmaya çalışmışlar ama önerileri destek bulmamış. Zavallı İlya, başını Şerif, Nejat ve Cemil'in çektiği sorumsuz öğrencilerin alay konusu olmaya devam etmişti. Bu üç kafadar başkalarıyla değil, kendileriyle de dalga geçmekten geri durmaz, sık sık birbirlerine de takılırlardı. Şerif'in neredeyse her ay başı geçirdiği küçük ameliyatlar, Nejat'ın düz yolda yürürken bile düşüp bir yerlerini sakatlaması, Cemil'in kendini gösterme merakı da iğneleyici ama hoş bir dille anlatılır, o da kahkahalara boğulurdu. Kahkahaları duyan öteki yoldaşlar da odaya doluşur, Moskova'nın soğuk gecelerinden bir daha gurbet hastalığı denilen o garip kederin, gülmeyi başarabilen insanların neşeli sesiyle kırıldığına tanık olurdu. Kuşkusuz bu sohbetlerin vazgeçilmez konularından biri de kadınlardı. Aslında bunun için onları kınamamak gerek. Çünkü Sovyet kadınları insanın aklını başından alacak kadar güzeldi. Yalnızca Sovyet kadınları mı? Brezilyalı melezler, uzun bacaklı İsveçliler, yeryüzünün en tatlı esmerleri olan Guyanalılar, ateşli İspanyollar, Güney Afrika'nın dolgun dudaklı siyahileri, Türklere kendi kadınlarını anımsatan Yunanlılar, hiç de yabancısı olmadıkları Almanlar, sürmeli gözlü Araplar, burunlarında hızmalarıyla Hintliler, yeryüzünün farklı niteliklerini bakışlarında, tenlerinde, seslerinde taşıyan birbirinden çekici kadınlar. Böyle bir okula öğrenci olup da kadınları konuşmamak olur mu? Zaten bizimkilerin asıl sorunları da kadınları konuşmamak değil, onlarla ilişki kuramamaktı. Odalarının sarışın duvarlarına, geniş yataklarına, kederli pencerelerine yansıyan bu istek ne kadar yakıcı olursa olsun henüz doyurulmamış bir güdü, buruk bir özlem olarak içlerinde büyüyüp duruyordu. Kadınlarla ilişki kuramama nedenlerinin başında partinin yasaklaması geliyordu. Moskova'ya eğitime gelmişlerdi. Başka konularla, hele hele kadınlar gibi nitelikli uğraş alanlarıyla hiç ilgilenmemeliydiler. Şerif'in bu öneriyi pek taktığı söylenemezdi. Ama yabancı dil bilmediğinden mi, yoksa cesaret eksikliğinden mi, kadınlarla iletişimi bakışmaktan, gülümsemekten öteye geçmezdi. Cemil ile Nejat içinse bir başka engel daha vardı. Evlilikleri, eşlerini, çocuklarını diktatörlüğün hüküm sürdüğü bir ülkede parasız pulsuz adeta kendi yazgılarına terk ederek gelmişlerdi buraya. Ne haber gönderebiliyorlar, ne de bir haber alabiliyorlardı. Bu koşullarda bir sevgili bularak Moskova'nın tadını çıkarmayı kendilerine yediremiyorlardı. Onlar kendilerini doğruluk, adalet savaşçıları olarak görüyorlar. Kuracakları toplumun bu değerler üzerinde inşa edileceğini söylüyorlardı. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, buna uygun davranmalı, tutarsızlığa düşmemeliydiler. Ülkede kaygı içinde onları bekleyen eşleri, çocukları herkesten daha çok hak ediyordu bu davranışı. Ama ele avuca sığmayan yaşamın, tutarlılığın katı sınırları içinde hapsolmaya hiç mi hiç niyeti yoktu. Her gün yeni bir sürpriz, yeni bir ayartıcı olayla kışkırtıp baştan çıkarmaya çalışıyordu onları. Bu yoğun saldırılar karşısında bizim ağırbaşlı yoldaşlarımızın tunçtan iradeleri bile yumuşuyor, yüreklerinde beklenmedik kıpırtılar başlıyor. Ülkedeki eşe duyulan özlem bir anda değişiyor. Moskova'da yaşayan bir dişinin gözlerine, sesine, dudaklarına, tenine duyulan isteğe dönüşüyordu. Bu isteğin sözde kaldığı da pek söylenemezdi. Cemil, Aliki adında folklor öğretmeni bir Yunanlıyla ergenlik dönemlerindekine benzer platonik aşk yaşamaya başlamıştı bile. Nejat, daha karmaşık duygular içindeydi. Ama tam kararını verememişti. Alt kattaki Guatemalalı kara gözlü Camila ile mi, yoksa yemekhanede bulaşıkçılık yapan mavi gözlü Irina ile mi dostluğu geliştirsin? Bocalayıp duruyordu. O bocalaya dursun, Nikaragualı grubun komutanı Yüzbaşı Ricardo Irina ile çoktan işi pişirmişti bile. Bizimki biraz daha beklerse Camila'yı da Lübnanlı Cafer'e kaptıracaktı. Neyse ki Can, Turgut ve Durmuş'un da bu alandaki etkinlikleri yüz ağa artıyordu da Türklerin ulusal onur saydıkları erkeklik sancağı uluslararası bir arenada yerlere düşmüyor, Kurkino'nun görünmeyen burçlarında şan ve şerefle dalgalanmayı sürdürüyordu. Bizim üç kafalara da geceleri boyunca konuşabilecekleri neşeli konular kalıyordu sadece. Ama bu gecekli sohbet tahmin edileceği gibi hiç de neşeli değildi. Şerif küçük masaya sırtını vermiş, iskemlede oturuyordu. Cemil ile Nejat ise pijamalarını giymeden öylece yerleşmişlerdi yatakların üzerine. "Neler oluyor Şerif yoldaş?" diye sordu Nejat. Kafasının iyice karıştığı belliydi. Kirpiklerini kırpışından, küçük kırmızı diliyle dudaklarını ısladışına, başını taşıyamıyormuş gibi hafifçe sağa yatırışından, uzamaya başlayan sakallarını kaşıyışına kadar her davranışından çaresizlik sızıyordu. "Bana niye soruyorsun?" diye ters dedi Şerif, yarı şaka yarı ciddi bir tavırla. "Toplantıda desteklediğin Asaf'a sorsana." "Yapma Şerif yoldaş," diyerek çocukça sırnaştı Nejat. "Böyle olacağını bilemezdim ki. Bundan sonra bilsen iyi olacak." "Ortalıkta kötü şeyler dönüyor," dedi Şerif. Sanki birileri onu dinliyormuş gibi sesini kısarak, "Dikkat edelim de bok yoluna gitmeyelim." Cemil kaşlarının altından Şerif'e baktı. Oynamadan sonra mızıkçılık yapması, şimdi de Nejat'a çıkışması canını sıkmıştı. "Niye bok yoluna gidecekmişiz?" diye sordu. Sesi gerektiğinden sert çıkmıştı. "Mehmet'i biz öldürmedik ki." "Herkes böyle söyleyecek," diye açıkladı Şerif. Cemil'in tartışmak için fırsat aradığını fark etmişti. "Ya birileri suçu bizim üzerimize yıkmak isterse?" "Birileri mi?" "Daha açık konuş yoldaş. Kimler?" diye sordu Cemil. "Bilemiyorum," diye duraksadı Şerif. "Bilemiyorum deme şimdi," dedi Cemil, gergin ama içten bir tavırla. "Aklında kimler var?" "Mesela Asaf, diyelim." "Bu tam asaflık bir durum. Entrika çevirmek için bulunmaz bir fırsat. Bence balıklama atlayacaktır bu işin üzerine." "Atladı zaten," diye mi onayladı onu Nejat. "Duymadın mı bu geceki konuşmasını? Herif sanki kolektifin sekreteri." Cemil kafasından geçenleri görmek istercesine kahverengi gözlerini kısarak bakıyordu Şerif'e. "Mehmet'in ölümünde Asaf'ın parmağı mı var diyorsun?" "Tam öyle olduğunu söyleyemem," dedi Şerif. Bu durumdan partide yitirdiği konumunu yeniden kazanmak için yararlanacaktır. Ama cinayetle de ilgisi olabilir. Hepimiz kadar o da zanlı. "Cinayete karışacağını sanmam," dedi Cemil, kesin bir tavırla. "Asaf korkaktır. Ucunda cinayet olan bir işe bulaşmaz." Şerif önce kapıya baktı, sonra sesini iyice kısarak, "Ya işin içinde SBKP'den birileri de varsa?" diye sordu. "Bildiğin bir şey mi var senin?" "Yok, sadece geçmişte yaşananlara bakarak neler olabileceğini kestiriyorum." "Çok iddialı bir tahmin," dedi Cemil, sözcükleri tartarak. "Yok Şerif yoldaş, abartıyorsun." "O kadar da değil," dedi gergin bir tavırla tartışmaya giren Nejat. "Sovyetlerin bu işle hiçbir ilgisi olamaz." Ben Sovyetleri suçlamıyorum dedi Şerif. Belki partideki bir fraksiyon. Bence de yanılıyorsun dedi Cemil. SBKP'nin artık bu tür entrikalara bulaşacağını sanmıyorum. Benimki sadece bir varsayımdı diyerek geri çekildi Şerif. Ama birkaç söz daha etmeden de duramadı. Bu gibi olaylarda bazen bir kurban gerekir. Uyanık olalım da o kurban biz olmayalım. Kusura bakma ama bazen seni anlayamıyorum dedi Cemil. Gözlerini Şerif'in yüzünden ayırmadan. Her olayın altında bir entrika arıyorsun. Parti yönetimiyle aranda ne geçti bilmiyorum. Ama bu kadar kuşkucu olmamalısın. Sağ eliyle kırçıllaşmaya başlayan bakır rengi gür bıyıklarını çekiştirerek dinleyen Şerif, "Sen de çok iyimsersin be Cemil," dedi. Arkadaşını sevecen bakışlarla süzerek, "Senin kafandaki parti kusursuz. Allah yapısı gibi bir şey." Cemil ciddiyetini koruyordu. Allah yapısı değil elbette. Ama kusursuz ya da kusursuza yakın. Abartıyorsun. Ülkedeki parti örgütlerini düşünsene. Kafandaki gibi bir parti yok oğlum. Olmayacak da. Örgüt de senin gibidir. Hatalarıyla, zaaflarıyla yaşar. Ama hataları, zaafları öne çıkarıp moralimizi bozmanın da bir anlamı yok, diye atıldı Necat. O da Şerif'in söylediklerine katılmıyordu. Yoldaşlar canla başla çalışıyorlar. Haklısın. Sıradan parti üyesine bir diyeceğim yok. Yöneticiler kötü diyorsun, dedi Necat. Bu görüşe katılmadığını belirten bir ses tonuyla. Ama yanılıyorsun. Onlar da bizim kadar çile çekiyor. Deniz yoldaşı düşünsene. İşkencede paramparça ettiler adamı. Ama ağzından tek bir sözcük bile alamadılar. Bir dakika yahu, diye isyan etti Şerif. Ben yöneticilerin hepsi kötü demiyorum ki. İçlerinde çok iyi yoldaşlar da var. Ama Asaf gibileri de var. Ben Asaf gibilerin çok etkili olacağını sanmıyorum dedeceğim. O her zamanki kendinden emin zırhına bürünerek. Şerif arkadaşının gerginleşen yüzüne baktı, anlayışla gülümsedi. Eğer partide her konuyu, her şeyi konuşabilseydik, ben de sana katılırdım. Bunları yapamayacağımızı biliyorsun. Biz yer altında çalışan bir partiyiz. Keşke olmasaydık. Gizli olmayı biz seçmedik ki, diyerek yine araya girdi Necat. Burjuvazi yaşam hakkı tanımadı ki bize. Doğru, biz istemedik. Ama yer altını sevdiğimizi de inkar edemeyiz. Gizli çalışma sanki bizi daha çok devrimci yapacakmış gibi geldi. İyi olan kadar kötü olanın da gizlilik perdesinin ardında saklanabileceğini anlayamadık. O kadarını göze almak zorundaydık, dedi Nejat. Zorundaydık. Evet ama unutma. Başımıza ne geldiyse bu zorunluluklardan geldi. Cemil konuyu değiştirip Mehmet'i kimin ya da kimlerin öldürdüğüne getirecekti ki içeri Kerem girdi. Yanakları hala al al yanıyordu. Gözlerinin altında derin mor halkalar oluşmuştu. Dik durmaya çalışıyordu. Ama yürürken sendelediği odadakilerin gözünden kaçmadı. Birkaç adım atarak yaklaştı. Sanki içeride Şerif'ten başka kimse yokmuş gibi yalnızca ona bakarak "Yoldaş," dedi. Neredeyse emir verircesine otoriter bir tavırla. "Biraz gelir misin? Sana söyleyeceklerim var." "Şu anda gelemem," dedi Şerif soğuk bir sesle. Başıyla odadakileri göstererek ekledi. "Önemli bir şey konuşuyoruz." Kerem'in alev alev yanan gözlerinde küçümseyen bir ifade belirdi. "Benim söyleyeceklerim daha önemli," dedi. Eskisinden daha sert bir tavırla. "Kusura bakma gelemem," dedi Şerif. Kararlı görünüyordu. Ama Kerem'den de anlayış bekler gibi bir hali vardı. Yarın sabah konuşuruz. Kerem'in yüzündeki inatçı ifade kırılır gibi oldu. Ama gözlerindeki kararlılık hiç gitmemişti. Odadakiler onun ısrar edeceğini düşünüyorlardı. Ama üstelemedi. Peki, yarın konuşuruz o zaman, diyerek kapıya yöneldi. Bir adım attıktan sonra düşecek gibi oldu. Şerif ayağa fırlayarak, "Seni odana götüreyim mi?" dedi. Başını çevirdi, sağ elini havaya kaldırarak. "İstemez," dedi. "Ben giderim." Ne bir hoşça kalın, ne iyi geceler, hiçbir şey söylemeden çıktı odadan. "Manyak," diye mırıldandı Necdet ardından. "Artık dayanamıyorum bu herife." "O kadar da değil," dedi Şerif. "Bu herif beni de korkutuyor," dedi Cemil. Gözleri hala odanın kapısındaydı. "Yapmayın çocuklar. Psikolojik sorunları olan zavallı biri o." "Mehmet'in öldürüldüğünü duyduğumda aklıma Kerem geldiydi," dedi Cemil, kuşku dolu bir ifadeyle. "Eğer hasta yatağında olmasa..." "Hani sivil faşistler diyordun?" diye sordu Nejat. Arkadaşının tutarsızlığını göstermek gibi bir niyeti yoktu. Sadece neden görüş değiştirdiğini merak etmişti. Şaşkınlığa düşer gibi oldu Cemil. Ama çabuk toparlandı. Aklıma gelen ihtimallerden biri de oydu. Ama düşününce Kerem'in de bu işi yapabileceğine inandım. Hadi canım sen de. Kerem niye öldürsün Mehmet'i? Cemil'in kahverengi gözleri koyulaştı. Şerif onun bir açıklama yapacağını sandı. Ama umduğu gibi olmadı. Arkadaşının gözlerindeki yoğunluk dağıldı. "Ne bileyim," diye söylendi. Sanki boş ver demiş gibi. "Herifin toplantıda yaptığı konuşmaya baksana." "Ben senin gibi düşünmüyorum," diyerek itiraz etti Şerif. Ne demek istediğini anlatamadı salak. Duraksadı. Yüzü düşünceli bir hal almıştı. Kapıya bakarak mırıldandı. "Yoksa gitsem mi şunun yanına?" "Alıştırma," dedi Nejat. "Her canı istediğinde niye gidersin? Beklemesini öğrensin." "Bence de gitme," diyerek arkadaşını destekledi Cemil. "Kerem saçmalıyor. Bir de söylediklerini dinlersek iyice zıvanadan çıkar." "Onu anlıyorum," dedi Şerif, düşünceli bir tavırla. "Kötü biri değil aslında." "Kötü olmayabilir ama hasta. Gripten söz etmiyorum. Herif kafadan kontak. Korkunç şeyler yaşamış. Bir oğlu varmış, 2 yaşında ölmüş. Sonra da karısı terk etmiş. Hepimizin sorunları var," dedi Nejat. "Ama bunları parti meselesi haline getirmiyoruz." "Beni asıl düşündüren bunları sana anlatması," diyerek suçlayan bakışlarını Şerif'e dikti Cemil. "Kimliğini açığa çıkaracak bilgiler veriyor. Sen de niye dinledin ki onu yoldaş?" "Kendini kaptırmış konuşurken bunları anlatma diyemezdim." "Ne diyeceksin?" "Onun düşünmesi lazımdı," diyerek Şerif'i savunma gereği duydu Necat. Cemil arkadaşının söylediklerine katılmadı. Ama bir şey de söylemedi. Her çetrefil sorunla karşılaştığında yaptığı gibi yine bıyığının ucunu ağzına alıp çiğnemeye başladı.